Sana özel bu derin dalışa hoş geldin. Bugün masamızda Feridun Yıldız'ın bir yazısı var. Devlet kavramına biraz farklı bir açıdan bakacağız. Yani genelde göz ardı edilen maddi ve manevi boyutları. Devlet deyince senin aklına ilk ne geliyor? Binalar, sınırlar, yasalar herhalde, değil mi? Yani somut şeyler.
Evet, genelde öyle.
Ama işin bir de görünmeyen, hani o hissedilen tarafı var. Devleti devlet yapan ruh kısmı diyebiliriz belki. Kaynakta ilginç bir nokta dikkatimi çekti. Türk milliyetçileri devletin ha ekmeğini yemişim ha uğruna kurşun diyerek devleti hep manevi yönüyle ele aldılar diyor.
Evet, o ifade önemli.
Biz de işte bu derin dalışta bu iki yönün hem o ekmeğin hem de kurşunun temsil ettiği somut ve soyut yapıların nasıl iç içe geçtiğini anlamana yardım edeceğiz ve tabii güçlü bir devlet için neden ikisinin de vazgeçilmez olduğunu. Hazırsan hadi başlayalım.
Başlayalım. İstersen önce şu ekmek kısmından, yani devletin maddi yönünden başlayalım.
Tamam.
Bu devletin elle tutulur, gözle görülür tarafı. Fiziksel ve kurumsal çerçevesi yani.
Yani şey mi? Haritada gördüğümüz sınırlar, işte haberlerde duyduğumuz kurumlar, uymak zorunda olduğumuz kurallar falan mı?
Aynen öyle. Şöyle bir düşünelim. Bir devletin fiziksel varlığı için ne lazım? Önce belirli sınırları olan bir ülke, toprak, su, hava sahası. Sonra bu toprakta yaşayan, yönetilen bir nüfus, yani bizler, vatandaşlar. Ama sadece toprak ve insan yetmiyor tabii. Devletin kendi kararlarını alabilme gücü, yani egemenlik şart.
Peki bu egemenlik nasıl kullanılıyor?
İşte orada kurumlar devreye giriyor. Meclis, hükümet, mahkemeler, ordu, polis, bütün bu somut yapılar. Tabii tüm bunları düzenleyen hukuk kuralları da var. Ve bu kurallara uyulmasını sağlayan bir yaptırım gücü, zorlayıcı güç.
Anladım.
Ve tabii bütün bu çarkın dönmesi için gereken ekonomik kaynaklar, vergiler, doğal zenginlikler, maddi temeller yani.
Tamam, bu kısım net. Devletin daha çok ne yaptığı, nasıl işlediğiyle ilgili somut tarafı. Peki ya o alıntıda geçen uğruna kurşun atılan manevi yön? İşte burası işleri biraz daha katmanlı hale getiriyor sanırım. Devletin soyut ama belki de daha etkili yüzü.
Kesinlikle öyle. Manevi yön, o fiziksel yapıyı bir arada tutan harç gibi aslında. İnsanları biz yapan o görünmez bağlar, ortak kabuller.
Ne gibi mesela?
Ne var bunun içinde? En başta insanları ortak bir geçmiş, kültür, dil, gelecek ideali etrafında birleştiren millet bilinci ve ortak kimlik. Bu kimlik devlete karşı bir aidiyet hissi yaratıyor.
Aidiyet.
Sonra devletin gücünün sadece zora değil, halkın inancına, gönüllü kabulüne dayanması. Yani meşruiyet ve rıza.
Rıza, evet.
Bu bir nevi görünmez bir toplumsal sözleşme fikrine dayanıyor aslında. Hani bireyler haklarının korunacağını, adil bir düzen olacağını bekler ve buna karşılık devlete bağlılık gösterir.
Anlıyorum.
Tabii bir de devletin temsil ettiği değerler ve idealler var. Kaynakta Türkiye özelinde anayasadaki o demokratik, laik, sosyal hukuk devleti nitelikleri örnek verilmiş. İşte insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık gibi ilkeler.
Evet.
Bütün bunların temelinde de halkın devletine duyduğu güven ve toplum içindeki dayanışma duygusu yatıyor.
Yani biri devletin iskeleti ise diğeri onu ayakta tutan ruhu gibi. Peki, Feridun Yıldız'ın yazısından yola çıkarak sorayım. Bu iki yön arasındaki ilişki hep böyle uyumlu mu gidiyor? Ya da işte kaynakta bahsedildiği gibi bir tarafın, mesela sadece manevi yönün, aşırı vurgulanması ne gibi sonuçlar doğurabilir?
İşte tam da can alıcı nokta burası aslında. Yıldız'ın yazısı da biraz bunu düşündürüyor, bu denge meselesini. Bu iki yön birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlamak zorunda. Sağlam bir maddi yapı olmadan o manevi değerler, idealler sadece güzel sözler olarak kalır, hayata geçmez.
Doğru.
Güçlü kurumlar, etkili yasalar olmadan adalet nasıl sağlanır, haklar nasıl korunur?
Mümkün değil.
Ama tersi de geçerli. Sadece kaba güce, kurumlara dayanan, halkın rızasını, güvenini, yani o manevi meşruiyetini kaybetmiş bir devlet yapısı da uzun vadede ayakta kalamaz, kırılganlaşır.
Aha.
Elti'de sadece bir baskı aygıtı olarak algılanmaya başlar. Kaynaktaki o milliyetçi vurgu örneği, belki de bu denge arayışının ne kadar hassas olduğunu gösteriyor bize. Manevi bağlar çok güçlü olabilir ama devletin somut işlevlerini yerine getirme kapasitesi zayıfsa sıkıntı. Ya da tam tersi, çok güçlü bir bürokrasi var, ordu var ama halkın gözünde meşruiyeti yoksa işte o zaman sorunlar başlıyor.
Anladım.
Sağlıklı bir devlet, bu ikisini bir şekilde dengede tutabilen devlettir.
Öyleyse bu derin dalıştan çıkarılacak kilit mesaj şu galiba. Devleti anlamak için sadece o görünen yapılarına, kurallarına bakmak yetmiyor. Aynı zamanda o yapıyı ayakta tutan, insanları birbirine ve devlete bağlayan soyut değerlere, inançlara, kimlik hissine de bakmak lazım.
Aynen öyle.
Biri olmadan diğeri eksik kalıyor ve denge hayati önem taşıyor.
Kesinlikle. Ve belki de sana üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Ne dersin?
Olur.
Öğür dünyasında yani bu hızla değişen teknoloji, küresel etkileşimler, farklılaşan toplumsal talepler, bütün bunlar karşısında devletlerin bu maddi ve manevi unsurları arasındaki denge sence nasıl etkileniyor? Kendi gözlemlerine dayanarak bu dengenin daha mı güçlendiğini yoksa zayıfladığını mı düşünüyorsun? Bu dengeyi zihninde tartmak bir ülkenin gidişatını anlamak için önemli bir anahtar olabilir aslında.
Güzel bir soru. Bu derin dalışta bize katıldığın için teşekkürler.